Bye bye Türkçe.
Ayrım 53.
Bunun ayrılırken size yakın bir yöneticinize söylemiş bulundum. Ayrılacağım sıra sizinle geniş bir görüşme olanağı bulamadım. Bir hafta önce üniversiteniz ve Türkiye için son derece önemli olan Türk eğitim dilinin her ülkedeki gibi ulusal dil, yani Türkçe olduğunu, olmadığı takdirde ne büyük eğitim, kültür ve ulusal israf ve sakıncalara yol açacağını, yanınızda Sayın Milli Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu bir toplantıda belirtmiş ve hemen sonra bu konuda yayınlarda yapmış bulunuyordum. Mayıs-Haziran çalışmalarım arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde kimya ve matematik bilim konuşmaları yaptım. Son yıl içinde yapmış olduğum fiziksel ve matematiksel kimya araştırmalarımdan yeni bir kuram, kimyasal tepkime örgütleri kuramı doğmuş bulunuyordu. Bu kuramı ilginçtir ki dünyada ilk kez Boğaziçi Üniversitesi'nde ve Türkçe olarak açıklamış oldum. Ondan birkaç hafta sonra da 24 Haziran 1974'te Kanada'da Uluslararası Kuramsal Kimya Kurultayı'na İngilizce'ye çevirerek uluslararası bilim ortamına onların isteği üzerine sundum. Bu kuramdaki yeni kavram karşılıklarının hem Türkçe sonra da İngilizcelerini ilk kez olduğundan benim bulmam gerekiyordu. Türkçenin bilim ve tekniğe ne kadar yatkın olduğunu, kavramları ne kadar açık ve seçik karşılayabildiğini üniversitenizdeki bu çalışmalarda göstermiş oldu. Ayrıca matematik şubesinde yeni matematiksel fizik ve kimya sorunları konuşması yaptım. Bu şubede konuşmanın dilini bana bırakmışsa da dinleyiciler arasında bilimsel değeri olan, ayrıca Türkiye'de Türkçe öğrenecek kadar uzun bir süre kalmamış olan bilimciler bulunduğundan onlarla da fikir alışverişini sağlamak için ben konuşmanın İngilizce olmasını tercih ettim. Bu şubelerdeki arkadaşlara ilgileri için teşekkür ederim. Bu ara fizik bölümü de bir toplantıya beni çağırarak kendilerine atom yapısı ve benzeri üzerine konuşmalar yapmamı istediler. Bu toplantıda 5-10 Türk öğretim üyesinin Boğaziçi Üniversitesi'nin resmi bir şube toplantısını ve beni de buna zorunlu kılarak İngilizce yapmaları, dikkat ettim ki rahatsız edici ve son derece yapay, suni bir hava yaratıyordu. Gerçi aralarında bir tek yabancı öğretim üyesi vardı ama bu kişi 10 yıldır Türkiye'de çalışmaktaydı. Unutulmamalıdır ki Atatürk döneminde ve hemen sonra Türk üniversitelerine gelen Arndt gibi, Prager gibi yabancı profesörler dünya çapında en tanınmış bilginler oldukları halde çok kısa bir sürede Türkçe öğrenmişler ve derslerini Türkçe olarak vermişlerdir. Bu toplantılarda o şubedeki bazı arkadaşlar ve şube başkanı benim yalnız kendi şubeleri için konuşma yapmamı ısrarla istediler. Ancak bu konuşmaya dışarıdan başka bilimci ve öğrencilerin çağrılmasını istemediklerini, konuşmayı mutlaka İngilizce olarak yapmaya mecbur olduğumu, İngilizce olarak konuşma yapmadığım takdirde benim yerime başka danışman isteyeceklerini söylediler. Kendimi bir üniversitenin bir bilim şubesi toplantısında değil, bir tetiş havası içinde hissettim. Hayret içinde nezaketimi muhafaza ederek konuyu değiştirmek, konuşma gününü başka konuşma günlerine baktıktan sonra kararlaştırmak, şubenin sorunlarına yardımcı olmak istedim. Israrla İngilizce sözüne döndüler. Çizgiyi çekiyoruz, sana burada Türkçe konuşma yaptırmayız dediler. Boğaziçi Üniversitesi'ne ve Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'ye yararlı bir Türk üniversitesi olması ereğine bağlılığım, üniversite içinde uyumsuz bir hava doğmasın diye bu konuyu okulda açmaktan beni men etti. Fizik şubesiyle bile bu ağır duruma rağmen sonuna kadar bağlantılarımı uyumlu bir şekilde sürdürdüm. Ancak şimdi eğer bir yanlış anlaşılma olmuşsa aydınlatılmayı umarak bu konu üzerinde durmayı her Türk bilimci ve aydınının sorumluluğunu duyacağı bir görev sayıyorum. Arada hemen şunu da söyleyeyim ki bu size gizli ve özel yazılmış bir mektup değildir. Üniversiteniz kanununa baktım. Fizik dersleri, seminerler İngilizce olacaktır, üniversite toplantıları İngilizce olarak yönetilecektir diye maddeler göremiyorum. böyle bir kararın derin sevgi ve saygı duyduğum siz Sayın Rektör'den de gelmiş olabileceğine inanamamam, fakat bunu sizden duymak istiyorum. 1. Herhangi bir yabancı bir şube başkanı, o şubeyi yönetmeliğe göre adaylarını da jürisini de kendisi içinden seçen bir şube olarak kendisi de kurmuş olsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir üniversitesinden bir Türk bilimcisinin Türk öğrenci ve öğretim üyelerine çalışmalarını Türkçe olarak anlatmasını yasaklayabilir mi? 2. Hatta birkaç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin bir üniversitesinin bir genel kurulu bile resmi dili anayasaya göre Türkçe olan Türkiye'de bir Türk bilimcisinin Türk öğrencileri ve üyelerine konuşma yapmasında ısrar edip bu kesinlikle Türkçe yapılmayacaktır diyebilir mi? Ayrıca böyle seminerlerden yabancı dilde olması üzerinde ısrar edenler daima uluslararası bilim ortamında konuşmalar yapmaya veya dinlemeye alışmış, sürekli olarak uluslararası yayınlar yapmakta olan uluslararası çapta bilimciler, araştırmacılar mıdır? Üniversitenize bilim şubelerine öğretim üyesi profesör alınırken hangi ölçeklere göre, hangi niteliklere göre alınmaktadır? Bu ölçekler dünyanın herhangi bir ülkesindeki bir üniversiteye veya Türkiye'de başka bir üniversiteye profesör olarak atanacaklara uygulanan ölçekler midir? Boğaziçi Üniversitesi'nde uyguladığınız ölçeklerde bir adayın meslek veya dalındaki niteliği ne kadar, belli bir dalın en iyi olduğu bir dış ülkede değil de bir veya iki belirli başka dış ülkede ve belirli bir yabancı dilde eğitim görmüş olması ne kadar rol oynamaktadır? 1973-1974'te Boğaziçi Üniversitesi'nde bu konuda ayrıntılı gözlemler yapmış bulunuyorum. İstediğiniz takdirde bu gözlem ve izlenimleri henüz tamamlamamış olduğum Mayıs-Haziran 1974 danışmanlık bildirime koyabilirim. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çalışmalarımda öğrencileri yakından tanımak fırsatını buldum. Bu öğrencileri herhangi bir ülkenin dünyaca tanınmış üniversitelerindeki öğrenciler kadar yetenekli, uyanık, bilime, öğrenmeye susamış, kendi ülke, kültür, dil, ulusal ve toplumsal değerlerine bağlı buldum. Bu öğrenciler herhangi bir üniversitenin herhangi bir yılındaki öğrenciler değildir. Yukarıda bahsettiğim gibi ufak bir yabancı kolejden büyük bir Türk üniversitesine geçiş sorumluluğunun en ağır olduğu bir geçiş döneminin öğrencileridirler. Bu öğrencilerin bu sorumluluğu çok iyi hissettikleri, üniversitenin her şubesinin en üstün nitelikte ve Türk kültürü içinde çağdaşlaşmak ilkesine bağlı olarak gelişmesini, bilimde her dalda en üstün düzeye gelmesini, hem kendilerinin hem de şimdi yapılacaklarla gelecek öğrenci kuşaklarının en tatmin edici bir öğrenim görmelerini istedikleri izlenimindeyim. Öğrenciler çeşitli önerileriyle üniversitenin gelişmesine ve geleceğine katkıda bulunmak isteği içindeydiler. Bir üniversite yalnız yönetici ve öğretim üyelerinin değil, üniversitenin temel öğesi olan öğrencilerinin de çekinmeden katkıda bulunabilmeleriyle yükselebilir. Bu katkılardan sizin ve size yakın yöneticilerin de memnunluk duymuş olduğunu biliyorum. Haziran'ın 20'sinde Boğaziçi Üniversitesi'nden Kanada'ya uluslararası kimya toplantısına gidip ertesi hafta Ankara'ya döndüm. Basından izlemiş olacağınız gibi Türk eğitiminin en temel sorunlarından olan Türk eğitim dili, müsbet bilimin uluslararası ve ulusal yanları arası bağıntılar konusunda Milli Eğitim Şurası'nda çalıştım. Bu konuda yayınlar da yaptım. O ara sizin ve Boğaziçi Üniversitesi'nin bu konudaki tepkilerinizin ne olduğunu tam olarak bilemiyorum. Çünkü okul zaten tatile girmiş bulundu, ben de Ankara'dan tekrar dışarı gittim. Boğaziçi Üniversitesi'nde ilkokuldan başlayarak öğretim üyesi oluncaya kadar yalnız yabancı okullarda eğitim görmüş olanlar, Boğaziçi öncesi kolejden Boğaziçi Üniversitesi'ne geçenler, çoğunlukta bile olsa, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki arkadaşların bu Türk kültürü, milli eğitim, Türk dili ve bütünlüğünü en temelden ilgilendiren ana soruna açık fikirler ve ön yargısız olarak yeniden bakma sorumluluğunu hissedeceklerine, bu ana sorundan kişisel endişeler, mevki kaygıları duymadan konuyu açıkça üniversitede bir fikir özgürlüğü havası içinde ele almak isteyeceklerine inanıyorum. Türk benliğini ve Türkiye'nin uluslararası ortamdaki yerinin niteliğini derinden ilgilendiren böyle bir sorunun, üniversitenizde kişisel suçlamalar, söylentiler çıkarmalar, kişileri gözden düşürme çabalarıyla fikirlerin tartışılmasını önlemeler, komünizm, faşizm, ırkçılık, solculuk, sağcılık gibi kalıplamalarla örtbas edilmesini isteyeceklerin bulunacağına inanmıyorum. Zaten Türkiye gibi şerefli, köklü bir ülkede Türk dilinden, Türk insan haklarından bahsetmek bu gibi polemiklerle hiçbir zaman aydınlar gözünde bir suç, bir ayıp çekinilecek bir şey durumuna düşürülemeyecektir. Türk toplumu, Türk ulusu daima uluslararası karşılıklı fikir, bilim teknik alışverişine, dengeli bağıntılara açık olmuş, içine kapanık kalmamıştır. Fakat batıda, doğuda, her ileri ülkede olduğu gibi kendi benliğine, değerlerine, diline, tarihine, geçmişteki bilim ve sanat katkılarına da bağlı kalmış, ancak bu suretle uluslararası dengenin sağlanabileceğini, ülkeler arası eşitliğin korunabileceğini bilmiştir. Üniversitenizin Türkiye çıkarlarını, Türk toplum ve ulusunun değerlerini üstün tutan, uluslararası ortama dünya kültürleri arasında kendi kültürümüzle de katkıda bulunmamız gerektiğine inanan tüm öğrenci, öğretim üyesi ve yöneticilerine saygı ve sevgilerimi gönderir, ileriki kuşakların ele almak isteyeceklerine inanıyorum. Ek 6. Açıklamalı fizik, kimya, matematik ana terimleri sözlüğü. 1. basıma ön söz. 21 Ocak 1978. Eşyanlı bir üçgenin köşelerine fizik, kimya ve matematiği kondursak, bu üçgenin ortalar fiziksel kimya dalının alanına girer. Bu nedenle fiziksel kimya terimlerini ele almak ayrı bir önem taşıyor. Dil devriminden sonra özellikle orta öğretim terimlerini Türkçemizde geliştirmek açısından önemli temeller atılmıştır. Bizim kuşağımız Türk ortaokul ve liselerinde Türk Dil Kurumu'nun bu güzel Türkçe terimleriyle temel bilim sevgisine, ana diliyle bilimsel uslamlama yapma açık seçikliğini kazanmıştı. Onun için baştan o dönem Türk Dil Kurumu yöneticilerine, dil severlerine saygı ve teşekkürlerle başlamayı, gene o dönemde bize Türkçe terimlerle ilk fizik, kimya, matematiği öğreten, bilim tutkusunu veren orta lise öğretmenlerimizi anmayı bir borç bilirim. Fiziksel kimya terimlerinin kapsamından söz etmek için önce fiziksel kimyanın içeriğine bir göz atmak gerekiyor. Fiziksel kimya ister sıvı, katı, gaz evrelerinde olsun, ister karışımlar, asıltılar, çözeltiler gibi kimyasal bileşikler olsun, çeşitli durular gösteren özdeğin fiziksel tüm özellikleriyle uğraşır. Fiziksel kimyanın bir bölümü iri ölçekteki gözle görülür, elle tutulur özdeğin özelliklerini, bileşikler arası tepkime ya da denge durumlarını ele alır. Bir de ufak ölçekte fiziksel kimya vardır ki bu, iri ölçekteki olgu ile özellikleri tek tek öğecikle özdeciklerden başlayarak açıklar, türetir. Bu bölüm çoğu kez öğecik, özdecik fiziği ile iç içedir. Öğecikle özdeciklerin birçok eksicikle birkaç çekingen oluşan yapıları nicem düzeneğinin kuantum mekanik yasasıyla denklemlerimden çıkarılır. Kızılaltı olsun, mor ötesi olsun çeşitli ışık dalga boylarıyla olan etkileşimlerin geniş olasılıkları bu yoldan bulunur. Görüldüğü gibi bu konularda fiziksel kimya kuramsal fizikle iç içedir. Öylesine ki aynı çalışma ya da alanlara kimi ülkelerde kimya, kimilerinde ise fizik bölümlerinde rastlanmaktadır. Bu çalışmalarda ne kadar derin, ileri bir matematik kullanılırsa o denli keskin ileriye götürücü araçlar kullanılmış olur. kuramsal fizik ya da kimyada matematik gerekli ancak yeterli değildir. Bununla birlikte deneysel, doğasal olguları enine boyuna tanımak, kimyasal, fiziksel sezgiyi iyice geliştirmek zorunludur. Ufak ölçekteki çeşitli türden izgi bilim, araç ve yöntemleri, öğecik ya da özecikleri neredeyse tek tek görmeye, ölçmeye, onların nicem durularını bulmaya yarar. Fiziksel kimya yalnız eksicik yapılarıyla da yetinmez. Öğeciğin çekirdeği demek olan çekinin yapısına da iner. Bir bölümü ışın etkinlik, çekin parçalanması, çekinsel tepkimelerdeki çekincik alışverişi, ılıncık, eksicik, Y ışıncıklar salımı gibi olaylarla bunların uygulamasıyla da uğraşır.
Ayrım sonu.